Ayırım 42, sayfa 457. Leonid Volochin otelden çıkınca sıradaki ilk taksiye bindi. İçinde hala kuşku kırıntıları vardı. Türk'ün teklifi bu kadar kolay ve itirazsız kabul edeceğini hiç beklemiyordu. Moskova'da patronu Vasili Yelisev'in bir hata yapıp yapmadığını düşündü. Ama aldığı emirler gayet açık ve netti. Patron telefonla verdiği talimatta ısrarla belgenin Sinan Koru'da olduğunu iddia etmişti. Buna bir türlü anlam veremiyordu. Tatyana Yelisev bizzat Londra'ya gelmeyip belgeyi Türk'le gönderse bu akla yakın olabilirdi. Ama kendisi de burada olduğuna göre belgenin adamda olması nasıl açıklanabilirdi? Şoföre huzursuz bir şekilde "MyFare'e çek" dedi. Şoför taksimetreyi açıp gaza bastı. Leonard Volochin'in MyFare'de iyi döşenmiş bir çatı katı vardı. Patrona Türk'ün teklifini iletmeliydi ve bunun için de Moskova ile kuracağı irtibatı evden yapmayı tercih etmişti. Nasıl olsa randevuya yetişmek için yeterli zamanı olacaktı. Aklını karıştıran husus, adamın istediği para değildi kesinlikle. Bu para belgenin değeri yanında devede kulaktı. Ama Moskova'da 3 defa ölümle yüz yüze gelen birinin birden pazarlığa kalkışması ve belgeyi para karşılığı teslime hemen kalkışması tuhaftı. Evine girer girmez telefona sarıldı. Vasili Yelisev'in özel telefonu çalmaya başlamıştı bile. "Ben Leonid," dedi. "Evet Leonid, işi bitirdin mi?" Vasili Yelisev'in sesi titriyordu. "Önemli bir gelişme oldu patron." "Ne gelişmesi?" "Türk 30 bin pound karşılığında belgeyi satmayı teklif etti bana." "Aptal," diye gürledi Yelisev. "İnandın mı ona?" Volochin irkildi. "Bana ciddiymiş gibi geldi patron. Niye olmasın? Onun için iyi para sayılır." "Vur onu Leonid. Öldür ve belgeyi al. Anladın mı beni?" Duraladı Volochin. Artık çok geçti. Selfridge mağazasının içinde cinayet işleyemezdi. Başka bir çare düşünmeliydi. "Peki patron," diye mırıldandı. "Bir icabına bakarım." MI6 ajanı arkadaşını dürttü. "Kim bu herif? O da Rus mu?" "Evet. Ne halt karıştırıyor?" "Ben de fazla bir şey bilmiyorum. Şefe durumu rapor edelim. Ne yapacağımıza o karar versin." "Tamam," diye mırıldandı diğeri. "Sen burada bekle. Ben arabaya gidip şefi arayayım." Ajan Higgins arabaya koştu. Telsizden Roger Bannister'a durumu rapor etti. Aldığı cevap adamın peşinden ayrılmayın ve her yarım saatte bir yeni bilgi verin oldu. Sıcak su rahatlatmıştı Tatyana'yı. Bütün adalelerinin gevşediğini hissediyordu. Kapının vurulduğunu duyunca suratı asıldı. Gelen Roger Bannister olamazdı. Buluşmaları için henüz çok erkendi. Bir an acaba otel personelinden biri mi diye düşündü. Küvetin içinden çıkmak istemiyordu. Sonra söylenerek sabunlu sudan çıktı. Otel bornozuna sarılarak oda kapısına doğru yürüdü. Sinan'ın geleceğini tahmin etmiyordu. Az önceki münakaşalarından sonra aralarındaki her şeyin bittiğine emindi. Aldatılmışlık duygusunu bir türlü üzerinden atamayan adamın özür dilemeye kalkışacağını da sanmıyordu. Kapı hızlı hızlı vurulmaya devam etti. Karşısında adamı görünce elinde olmayarak suratı asıldı. "Seni beklemiyordum," diye homurdandı. "Özür dilemeye mi geldin?" "Hayır, fakat konuşmamız lazım. Sanırım artık konuşacak bir şeyimiz kalmadı." Tatyana arkasını dönerek hızla banyoya doğru yürüdü. Oda kapısını hırsla kapatan Sinan da arkasından banyoya gitti. Tatyana onunla ilgilenmiyordu fakat arkasından banyoya dalmasına da ses çıkarmadı. Genç kadın sanki Sinan banyoda değilmiş gibi fütursuzca sırtındaki bornozu çıkararak tekrar sıcak köpüklü suya girdi. Tatyana'nın çıplak vücudunu görünce irkilen Sinan bir an duraladı. "Beni dinlemelisin Tatyana." "Çok anlayışsızsın Sinan. Buraya özür dilemeye gelmediğini söyledin. Artık seni dinlemek niyetinde değilim." Kadının çıplak göğüsleri köpüklü suyun üzerinde kalmıştı. Sinan bakışlarını kaçırmaya çalışırken "Az evvel odama bir vatandaşın geldi," diye bağırdı. Tatyana şaşırarak genç adamı süzdü. "Şimdi de sen mi bana oyun oynuyorsun?" "Bu oyun değil Tatyana. Belgeyi kendisine satmam için bana para teklif etti." "Aman ne komik. Keşke sen de satsaydın." "Ben de anlaştım zaten." Sinan'ın sesi sert ve boğuk çıkmıştı. Tatyana o an genç adamın aralarındaki kırgınlığı ortadan kaldırmak için şaka yapmadığını, yeniden görüşmek için bahane yaratmadığını anladı. Küvetin içinden "Kimden bahsediyorsun sen?" diye sordu. "Leonid Volochin'den." Tatyana o isimde birini tanımıyordu. Kuşkuyla Sinan'a baktı. Öyle birini tanımıyorum. Ama o bizi tanıyor. Ajan birden ciddileşmişti. Nerede şimdi bu adam? Diye sordu sertçe. Gitti. Babamın adamlarından biri olmalı. Muhtemelen ya para naklinde çalışıyordur ya da onun buradaki irtibat elemanlarındandır. Keşke görseydim. Niye bana daha evvel haber vermedin? Fırsatım olmadı, nasıl haber verebilirdim ki? Kapı çalındı, açınca karşımda adamı buldum. Bütün konuşmaları anlat bana, hiçbir şey atlamadan. Tatyana küvetin içinden çıktı yine. Bornozumu uzat bana, dedi. Sinan, kadının çıplak vücuduna bakmamaya çalışarak bornozu uzattı. Tatyana bornozu sırtına geçirerek çıplak ayakla odaya geçti. Peşinden de Sinan. Genç adam olanları harfi harfine hiçbir şey atlamamaya çalışarak özetledi. Tatyana asık bir suratla dinlemişti. ''Selfridge'e gidecek misin?'' diye sordu. ''Tabii ki gitmeyeceğim. Ne işim var orada? Zaten eşyalarımı topladım. Bu otelden ayrılıyorum.'' ''Neden? Benim yüzümden mi?'' ''Bilmiyorum. Artık tükendim. Yeter yahu. Her gün başıma bir hadise geliyor. Burada rahat edeceğimi sanıyordum. Babanın adamları Londra'da da buldular beni. Devamlı ölümle, tehditle burun buruna yaşıyorum. Kim olsa dayanamaz buna. Ben ne ajanım ne de casus. Böyle hareketli hayata alışık da değilim. Henüz karar vermedim ama Heathrow'a gidip ilk kalkan uçakla memleketime dönebilirim.'' Tatyana önce ses çıkarmadı. Sonra "Haklısın." diye mırıldandı. "Amatör biri için çok hareketli ve çalkantılı günler geçirdin. Kaç kere ölümle burun buruna geldin. Moskova'da ben vardım. Orası benim yetki alanımdı ve her seferinde sana erişip hayatını kurtardım. Ama burada yetkisiz ve teçhizatsızım. Sana yardımcı olamam." Sinan yan gözle kadına baktı. Tatyana düşünceli görünüyordu. "En iyisi sen yurduna dön," diye fısıldadı. "Böylesi daha hayırlı." Sinan Tatyana'dan bu tarz bir cevap beklemiyordu. Kıza kuşkulu kuşkulu bakmaya devam etti. "Leonid Voloshin denen adam ne olacak?" "Henüz bilmiyorum, düşüneceğim. Herhalde İngiliz dostlarımızdan yardım isterim." Her şeye rağmen Sinan huzursuz olmuştu. Tatyana'nın hala kendisinden bir şeyler sakladığına emindi. Fakat karşısındaki güzel kadına hayatını borçlu olduğunu da biliyordu. Yaşamını kurtarmak için Moskova'da iki kişiyi öldürmüştü ve bu asla yalan olamazdı. O kişilerin öldüğüne gözleriyle tanık olmuştu. Aslında korkak biri değildi Sinan ve vicdanı rahatsız olmaya başlamıştı. Tam Tatyana'nın kendisine ihtiyacı olduğu bir sırada onu yüzüstü bırakmaya gönlü el vermiyordu. İsteksizmiş gibi görünmeye çalışarak "Ama Voloshin'i tanıyan tek kişi benim," diye mırıldandı. İçinden sanki Tatyana'nın yalvarıp "Gitme, bana destek ol" demesini bekleyen bir hali vardı. Rus ajan "Sanmıyorum," dedi. "İngilizler bizi devamlı gözaltında tutuyorlar. O adamın senin odana girdiğini görmüşler ve peşine birini takmışlardır. Muhtemelen şu sırada onu izliyorlardır." Sinan bunu hiç düşünmemişti. Adeta bozulur gibi oldu. "Emin misin?" diye sordu. "Kesinlikle. İnanmıyorsan aç kapıyı ve dışarıya bak. Koridorda en azından avare avare dolaşan 2-3 kişi göreceksin." "Ne yapmayı planlıyorsun?" "Dedim ya, düşünmeliyim biraz." Genç adam belli etmemeye çalışarak yeniden Tatyana'ya baktı. Rus ajan sanki erkeğin varlığından habersiz, onunla konuşmuyormuş gibi koltukta düşünceli düşünceli oturuyordu. Bacak bacak üstüne atmış ve bornozunun aralığından görülen bacaklarıyla açılan göğüs aralığını kapatmayı unutmuştu sanki. Hala sabunlu duran cildi pırıl pırıldı. Sinan kendisine şaştı. O anda Tatyana'yı arzuladığını fark etti, inanmıyordu bir türlü. "Bana ihtiyacın olmadığına emin misin?" diye sordu. Tatyana gözlerinin içine bakarak "Gel buraya," dedi. Ajanın lafı ağzından sanki bir emir gibi çıkmıştı. Sinan hiç karşı koymayarak kadına yaklaştı. "Hadi öp beni, öp de yaptığın kabalığı unutayım." Sinan hiçbir şey olmamış gibi koltuğun önüne diz çöktü ve kadının iri dudaklarını ağzının içine aldı. O an tam manasıyla arzularının esiriydi. 4. Londra. Kiralık katil Robert Keith, Covent Garden'daki küçük kafeye girdiğinde Jessica ile David'i hemen gördü. Arka taraftaki ufak ve yuvarlak bir masanın başındaydılar. Kızın ağladığı ve her an bir isteri krizine tutulacakmış gibi olan yüz ifadesi Keith'in gözünden kaçmadı. Dikkat çekmemek için onlardan uzak bir yere oturdu. Bulunduğu yerden konuşmalarını işitmesi olanaksızdı ama önemli olan kızın izini bulmuş olmasıydı. Dikkatle kızı inceledi. Wilson iyi tarif vermişti. Tanımlaması kesinlikle kıza uyuyordu. Uzun boyu, ince fiziği, sarı saçları ve mavi gözleriyle onu tanımakta hiç zorlanmamıştı. Kızın niye böyle perişan bir halde olduğunu düşündü. Belki öldürülen arkadaşı yüzünden paniğe kapılmıştı. Ama bu fikir pek aklına yatmadı. Şayet korkuyorsa neden bakanın evine gitmişti yeniden? Yoksa arkadaşının öldürülmesiyle bakanla girdiği münasebetin bir ilgisi olduğunu anlamamış mıydı henüz? Sonra yanındaki genç adama baktı. Tipini beğenmedi. Devamlı kızı yatıştırmaya çalışıyordu. Bir ara cebinden mendil çıkarmış, gözyaşlarını silmesi için kıza vermişti. Adamın kim olduğunu kestirmeye çalıştı. Sıradan bir arkadaşı mıydı yoksa sevgilisi mi? Kız güzel ve gençti. Bütün vaktini Jeffrey Drake gibi yaşlı bir adamla geçirecek değildi ya, mutlaka bir sevgilisi olmalıydı. Sonra aklına başka bir ihtimal daha geldi. Adamın kız evden çıkar çıkmaz birden yanında peydah olduğunu görmüştü. Acaba onu mu bekliyordu? Neden diye düşündü. Bir sevgili normal olarak sevgilisinin yaşlı bir adamla karıştırdığı yerin önünde beklemezdi. Bekliyorsa bunun önemli bir nedeni olmalıydı. Ya kız yaşlı bir adamla ilişkisi olduğunu saklamış ve erkek onu takip ederek durumu öğrenmişti ya da bu adam gerçek bir sevgili değildi. Kimdi o halde, yoksa bir polis mi? Bu ihtimal Robert Keith'e daha baskın geldi. Susan Dale'in ölümünden sonra polis tahkikatı derinleştirilmiş ve sonunda maktulenin ev arkadaşının kimliği ve yeri tespit edilmiş olmalıydı. Şimdi de kızı sıkıştırıyor, ifadesine başvuruyor olabilirdi. Bu durum hiç hoşuna gitmedi katilin. Polisin gözaltına aldığı bir kişiyi öldürmek çok daha zor olacaktı. Dikkatle masadaki çiftin davranışlarını inceliyordu. Bir husus nazarı dikkatini çekti. Erkek hiç de İngiliz polisine yakışacak vekar ve ciddiyet içinde değildi. Bir sorgulamadan çok kızın üzüntüsünü paylaşıyor gibi hassasiyet ve yakınlık gösteriyordu. Olağan değildi bu. Avcı birasını yudumlarken gözlerini üzerlerinden hiç ayırmadan izlemeye devam etti. Nasıl olsa sonsuza kadar burada kalmayacaklardı. Kız erkekten ayrılırsa işi büyük ölçüde kolaylaşacaktı. Kaldığı yere kadar takip eder, gerekirse derhal ya da duruma göre en uygun zaman ve ortamda işini hallederdi. Ama Jessica'nın yanındaki erkeği gözü tutmamıştı. Daha da ilginci, onu sanki önceden görmüş gibi bir sezi vardı içinde. Huylanmaya başladı ve tüm dikkatiyle kızı bırakıp bu kez erkeği incelemeye başladı. Adamı profilden görebiliyordu. Sonra birden anımsadı onu. Bu Sorvino'yu ve polisi öldürdüğü gece arabasıyla çarptığı adamdı. Yaralı bereli görünmüyordu, oysa anımsadığı kadarıyla arabanın tamponuyla adama fena vurmuş ve onu sıçratarak atmıştı. Adamın bu kadar rahat kurtulduğuna şaştı. Polisi tanımış olması tedirginlik yaratmıştı. Görürse kendisini tanıma olasılığı vardı. İçtiği biranın parasını ödeyerek kafeden çıktı. Onları dışarıda, kalabalığın arasında beklemesi daha uygun olacaktı. Kafenin tek çıkışı vardı. Karşı kaldırıma geçip bir dükkanın aralığında çıkışlarını beklemeye başladı. Ne olursa olsun bu akşam kızın işini bitirmeliydi. ''Ne yapacağım şimdi ben?'' diye sordu Jessica. Kahve fincanını masaya bırakan David, kızın ağlamaktan kızarmış gözlerine baktı. ''Metin ol Jessica'' diye fısıldadı. ''İşin sonuna geldik sayılır.'' Bugün olanlar büyük aksilik. Lord uyandı artık. Kasadaki belgeyi belki de oradan alacaktır. Duruma göre yeni bir şeyler düşünülecektir. Aldırma. Sen elinden geleni yaptın. Kız hıçkırdı. Ya benden istediği? O ne olacak? İstediğini yerine getirmezsem beni polise başvurmakla hatta öldürmekle tehdit etti. Sen işin o kısmını bize bırak. MI6 halleder. Jessica rahatlamamış gibi huzursuzca yerinde kımıldadı. Korkuyorum David dedi. Görüyorum ama korkma artık, bizim himayemizdesin. Kızın hırçınlığı geçmemiş, rahatlamamıştı henüz. Bunu daha evvel de söyledin ama sonra yine o sapığın evine gitmek zorunda kaldım. Endişelenmene gerek yok, bir daha gitmeyeceksin. Hala anlamıyorsun galiba, Lord tuzak kurdu ve tuzağın yemi benim. Söylediklerini anladım hayatım ama o tuzağın mahiyetini öğrendik artık. Şimdi biz de karşı bir taktik uygulayacağız. Ve ben yine o taktiğin içinde olacağım. Sana hayır dedim. Şimdi buradan çıkacak ve doğru benim evime gideceksin. Senden hiçbir şey istemiyoruz artık. Tek ricam benim sesimi alıncaya kadar kimseye kapıyı açmaman. Ya şefin itiraz ederse? Bundan sonra yapılacak aktif operasyona iştirak etmek zorunda değilsin. Seni zorlayamayız. Elinden geleni yaptın. Hakkında yapılacak hiçbir şikayeti de kale almayacağız. Sana garanti veririm. Jessica rahatlamış gibi David'i süzdü. Blandford elini pantolon cebine sokarak anahtar demeti çıkardı. Sonra içlerinden birini çıkararak kıza uzattı. Al, dairemin anahtarı. Eve gir, sıcak bir banyo yap ve erkenden uyu. Jessica ürkerek sordu. Sen kaçta gelirsin? Bilemiyorum. Sanırım bu uzun bir gece olacak. Kaçta geleceğimi şimdiden söyleyemem ama endişelenmen için sebep yok. Evimde emniyette olacaksın. Gülümseyerek kıza baktı ve masanın üstündeki buz gibi soğuk ellerini avucunun içine alarak sıktı. Her dakika Jessica'nın biraz daha rahatladığını hissediyordu. Kalktılar ve kafeden çıktılar. İkisi de karşı kaldırımda dikkatle onları gözetleyen birinin varlığını fark etmemişlerdi. Ayırım sonu. Sayfa 468.